Ayrım 17. Otel. Arthur Hailey. Sayfa 150. 12. bölüm. Kristin çok renkli yemek listesini masanın üstüne koydu. Garip bir şey. Bu hafta içinde hep aniden bazı şeyler olacakmış gibi bir duygu var içimde. Gümüş çatal bıçakları ve pırıl pırıl parlayan kolalı bembeyaz örtüsüyle mum ışığının aydınlattığı masanın öteki ucundan Peter McDermott gülümsedi. Belki de olmuştur bir de. Kristin hayır dedi, hiç olmazsa senin dediğin gibi değil. Rahatsız edici bir şey bu. Keşke elime geçirebilsem de atıversem. Yemek ve içki harikalar yaratır. Kız güldü, adamın ruh haline uyarak yemek listesini kapadı. Sen ikimiz için de yemek ısmarla. Fransız mahallesinde Brennan's adlı bir lokantadaydılar. St. Gregory'nin otomobil kiralayan bölümünden tuttuğu arabayla bir saat önce Peter, Kristin'i apartmanından almıştı. Arabayı tam mahallenin içindeki Iberville'de park ettikten sonra Royal Caddesi'ni yürüyerek geçtiler. Yürüdükleri sırada da antikacı dükkanlarına bakıyorlar, sanat eserleri, ithal edilmiş ufak tefek ve konfederasyon devrinden kalma silahlardan meydana gelen garip eşya karışımını inceliyorlardı. Silah kutularının üstünde de bu kutunun içindeki her silah 10 dolardır yazılıydı. Sıcak ve boğucu bir geceydi. New Orleans'ın sesleri çevrelerini kuşatıyordu. Dar caddelerden geçen otobüslerin derin homurtuları, bir atlı arabanın atının nal sesleri ve çıngırağının tıngırtısı, Mississippi'den dışarı çıkan bir şilebin hüzünlü düdük sesi duyuluyordu. Kentin en iyi lokantası olan Brennan's doluydu. Peter'la Kristin boş masa beklerlerken sessiz ve hafif aydınlatılmış iç avluda rahat rahat güzel ot kokulu old fashioned'larını içtiler. Peter hem bir mutluluk duygusu içindeydi hem de Kristin'le birlikte olmaktan büyük bir kıvanç duyuyordu. Bu duygu birinci kattaki yemek salonunda masalarına oturtuldukları zaman da devam etti. Şimdi de Kristin'in teklifini kabul ederek garsona işaret etti. İkisi için de Rockefeller, Bienville ve Raffinyak usulü pişirilmiş istiridyelerden ikişer tane, New Orleans usulü dere pisisinin yanında tam mevsimi olan pavurya, Polonya usulü kardıbahar ve fırında pişmiş elma ısmarladı. Çevrede dolanan şaraplara bakan garsondan da bir şişe Montrachet istedi. Kristin o anki durumunu değerlendirmesini biliyordu. Karar vermek zorunda kalmamak çok iyi bir şey. Bir saniye önce bahsettiği rahatsızlık duygusunu içinden atmakta kesin davranması gerektiğine karar verdi. Hem sonra bu garip bir ön sesinden başka bir şey değildi. Nedeni de bir gece önce her zamankinden daha az uyumasıyla açıklanabilirdi. Peter buradaki gibi iyi yönetilen bir mutfakta pişirilen yemek üstüne karar vermek o kadar önemli değil. Eşit miktarlar arasında yapılacak seçim sorunundan başka şey olmamak gerekir. Kız söylendi. Yine otelciliğin tuttu. Özür dilerim, galiba biraz fazla oluyor. Gerçekten değil. Hem bilmek istersen söyleyeyim, hoşuma da gidiyor. Bazı zamanlar senin niçin bu işe kalkıştığını kendi kendime sorduğum olmuştur. Otelcilik işine mi? Basit. Daha sonra içine hırs bürüyen bir otel garsonuydu. O kadar basit olmasa gerek. Belki de değil. Başka şeylerle birlikte biraz talihim de vardı. Brooklyn'de yaşıyordum. Yaz tatillerinde Manhattan'da komedik yapmaya başladım. Bir yaz gecesiydi. Sarhoşun tekini yukarı çıkardım. Pijamasını giydirdikten sonra yatağa yatırdım. Herkese böyle servis yapılır mı? Yok canım, sakin bir geceydi her nasılsa. Sonra birçok tecrübelerim de vardı. Yıllarca evde babama aynı şeyi yapmıştım. Bir an Peter'ın gözlerinden bir üzüntü kıvılcımı geçti, sonra devam etti. Neyse, yatağa yatırdığım adamın New Yorker'ın bir yazarı olduğu meydana çıktı. Bir hafta kadar sonra olayı yazdı. Galiba bizim için de şu deyimi kullanmıştı. Anne sütünden daha da tatlı olan bir otel. Bu konuda çok şaka edildi ama otelin ününün yayılmasını sağladı. Peki seni daha iyi bir işe mi atadılar? Bir bakıma öyle sayılır ama en önemlisi dikkatlerini çektim. Kristin, istiridyeler geliyor dedi. Nefis kokulu sıcak tabaklar içlerindeki kaya tuzlarına yerleştirilmiş, pişmiş istiridyeler de ustaca önlerine kondu. Monroe'yi tattıktan sonra beğendiğini belirten Peter Christen, ''Neden Louisiana'da bütün yıl boyunca istiridye yenebilir? Ayın içindeki R harfi meselesi ne oluyor peki?'' diye sordu. Adam güçlü bir ifadeyle istiridyeyi her zaman her yerde yiyebilirsin. Ayın içinde R olması gerekir öyküsü eski bir uydurmadır ve 400 yıl önce bir İngiliz köy papazı tarafından ortaya atılmıştır. Adamın adı da Butler'dı galiba. Bilim adamları bunun saçma, Amerikan hükümeti de böyle bir kuralın aptalca olduğunu söyledi. Ama halk hala inanıyor. Bienville usulü bir istiridyeyi gagalarcasına yiyen Kristin, ''Her zaman bunun nedeninin yaz aylarında yumurtlamaları olduğunu sanırdım.'' dedi. İstiridyeler bazı mevsimler New England ve New York çevresinde yumurtlarlar. Dünyanın en büyük istiridye kaynağı olan Chesapeake koyunda böyle değildir ama. Orada ve güneyde yılın her ayında yumurtlayabilirler. Bunun için de Louisiana'da olduğu gibi kuzeylilerin de yılın her ayında istiridye yememeleri için sebep yoktur. Bir sessizlik oldu sonra Kristen, ''Bir şeyi öğrendiğin zaman bunu hep aklında tutar mısın?'' dedi. ''Çoğu zaman galiba. Garip bir belleğim var. Her şey sinek kağıtlarına yapışan sinekler gibi kalıyor aklımda. Bir bakıma benim için tarih bu.'' Genç adam Rockefeller usulü istiridyesini ikiye ayırarak hafif absent kokusunu içine çekti. ''Gerçekten ne tarih? Demin bahsettiğimiz o yaz bana da yardım etmek üzere otelde bir sürü iş teklif ettiler.'' O zamana kadar işimle ilgilenmeye başlamış ve bu konuyla ilgili kitaplar bile kiralamıştım. Biri de içki karıştırma hakkındaydı. Peter durdu. Aklı yarı yarıya unuttuğu olayları yeniden hatırlamakla meşguldü. Bir müşteri içeri girdiği sıra barda yalnızdım. Kim olduğunu bilmiyordum. Ama bana duyduğuma göre sen New Yorker'ın bahsettiği o zeki çocukmuşsun. Bana bir Rusty Nail hazırlayabilir misin dedi. Şaka mı ediyordu peki? Hayır ama birkaç saat sonra Drambuie ve Scotch viskisinden yapılan içkinin ölçülerini okumamış olsaydım ben de öyle sanacaktım. Talih derken bunu kastediyordum. Her neyse içkiyi hazırladım. Sonra adam iyi ama otelcilik işini bu şekilde öğrenemezsin. Work of Art'ın yazılışından bu yana işler değişti dedi. Ben de ona kendimi Myron Weagle'a benzetmediğimi fakat Evelyn Orchim olursam pek de fena sayılmayacağını söyledim. Bunun üstüne güldü. Galiba o da Arnold Bennett'i okumuştu. Sonra bana kartını vererek bir gün sonra gidip kendisini görmemi söyledi. Herhalde 50 tane oteli vardı adamın. Hayır, hiçbir şey yoktu. Adı Herb Fisher'dı, bir satıcıydı. Konserve, yiyecek falan satıyordu. Hem aceleci, üstelik de kabadayıydı. Her zaman lafı insanın ağzına tıkardı. Ama otelcilik işini ve bu işteki bir sürü adamı bilirdi. Mallarını otellere satardı da ondan. İstiridye tabakları kaldırılmıştı. Garson arkasında kırmızı ceketli şefi olduğu halde buharları tüten dere pisilerini önlerine koydu. ''Kristin, yemeğe korkuyorum. Hiçbir şey bu kadar nefis olamaz.'' dedi. Çok lezzetli ve nefis şekilde baharatlanmış balığı tadarak inanılmayacak derecede nefis.'' diye ekledi. Aradan epey zaman geçtikten sonra gene konuştu. ''Şu Mr. Fisher'den bahsetsene bana.'' ''Önce adamın barlarda milyonlarcasına rastlanan türden gevezenin teki olduğunu sanmıştım. Ama Cornell'den bir mektup alınca fikrimi değiştirdim. Mektupta otel işletmeciliği okulu olan Statler Hall'a başvurmam ve seçilmek için bir konuşma yapmam gerektiği yazılıydı. Sonunda bana burs teklif ettiler. Ben de liseyi bitirince oraya gittim. Daha sonra Herb'ün bazı otelcileri beni tavsiye etmeleri için sıkıştırdığını öğrendim. Sanıyorum iyi bir satıcıydı.''
''Sanıyorsun demek?''
Peter düşünceli, ''Hiçbir zaman kesinlikle emin olamadım. Herb Fisher'a pek çok şey borçluydum. Ama birçok insanın da sadece ondan kurtulmak için isteklerini yaptıklarını, hatta iş bile verdiklerini düşündüğüm zamanlar olur. Cornell işini kesinleştirdikten sonra onu sadece bir kere daha gördüm. Ondan hoşlanmaya çalıştığım gibi teşekkür de etmeye çalıştım. Ama bana ikisini de yaptırmadı. Sadece yaptığı ya da yapacağı işlerle övünmekle yetindi. Sonra da koleje gitmek için yeni giysiler yaptırmam gerektiğini söyledi. Doğru söylüyordu. Üstelik bana $200 vermekte de diretti. Bunun Herb için çok önemli bir para olduğunu sanıyorum. Çünkü sonradan öğrendiğime göre pek parası da yoktu. Ufak hesaplar halinde ona çekler göndererek borcumu ödememe rağmen çeklerin birçoğu bozdurulmamıştı. Kristin genç adamın anlattıklarına kendini iyice kaptırmıştı. Harika bir hikaye. Neden artık onu hiç görmüyorsun? Peter öldü diye cevap verdi. Birçok kere onunla karşılaşmaya çalıştım ama ikimiz de başaramadık. Sonra bir yıl kadar önce bir avukat bana telefon etti. Anlaşıldığı kadarıyla Herb'ün ailesi yoktu. Cenaze törenine gittim. 8 kişiydik. 8'imize de aynı şekilde yardım etmişti. Çok övünmesine rağmen gariptir, hiçbirimize diğerinden bahsetmemişti. Kristin, şimdi ağlayacağım dedi. Adam başını olumlu anlamda salladı, biliyorum. O zaman ben de ağlamak isteğine kapılmıştım. Bunun bana hiçbir zaman kesinlikle emin olamadığım bir şeyi öğreteceği kanısındaydım. Belki bazı insanlar karşılarındakiyle aralarına koca bir duvarı senin yıkmanı diledikleri için koyarlar. Bunu yapamadın mı onları hiçbir zaman gerçek anlamda tanıyamazsın. Kristin kahve içerken sessizleşmişti. İkisi de başka bir şey yemek istememişlerdi. Sonunda genç kız sordu. Hangimiz kendimiz için ne istediğimizi biliriz ki? Peter düşündü. Tam olarak değil sanıyorum ama başarmayı istediğim bir şey olduğunu biliyorum. Ya da buna benzer bir şey işte. Hesabı getirmesi için garsona işaret etti. Anlatsana. Anlatmaktan da iyisini yapacağım. Sana göstereceğim. Brennan's lokantasından çıkınca içerinin serinliğinden çıkıp dışarının sıcaklığına alışabilmek için bir an durdular. Şehir bir saat öncesinden sakin gibiydi. Çevrede birkaç ışık sönüyor, mahallenin gece hayatı başka köşelere kayıyordu. Kristin'in koluna giren Peter onu Royal Caddesi'ne çıkardı. St. Louis'nin güneybatı köşesinde durarak karşıya baktılar. ''Yaratmak istediğim bu işte'' dedi adam. ''Hiç olmasa bunun kadar, belki bundan daha iyi bir şey.'' Güzel parmaklıklı balkonlar ve yivli sütunlar altında yanan gaz lambalarının alevleri, Royal Orleans Oteli'nin klasik cephesinin beyaz ve gri renkleri üstünde ışık ve gölge oyunları yapıyordu. Trizlerle ayrılmış kemer biçimi pencerelerden dışarı amber renkli ışıklar dökülüyordu. Yolun kenarındaki kaldırımda üniforması sırmalı ve başında kasketiyle bir kapıcı aşağı yukarı dolaşıyordu. Yükseklerde birden çıkan sert rüzgarda bayraklar gönderlerine çarpıyor, kamçı gibi şaklıyorlardı. Kapının önüne bir taksi yanaştı, kapıcı çabuk hareketlerle kapısını açtı. İçeri girerlerken kadınların topukları tıkırdıyor, erkeklerin gülüşmeleri duyuluyordu. Bir kapı çarpılarak kapandı, taksi hareket etti. Peter, bazı insanlar Royal Orleans'ın Kuzey Amerika'nın en iyi oteli olduğunu düşünürler. Sen bunu kabul etsen de etmesen de pek bir şey değiştirmez. Bütün mesele bir otelin nasıl olması gerektiğini gösteriyor, anlıyor musun dedi. St. Louis'yi geçerek bir zamanlar geleneksel otel, sonra melez toplumu merkezi, ardından esir pazarı. İç savaş hastanesi, eyalet binası ve gene otel olan yapıya doğru yürüdüler. Peter'ın sesi çok istekli çıkıyordu. Gereken her şeyleri var. Tarih, üslup, çağdaş yapı ve hayal gücü. Yeni bina için New Orleans mimarlarından kurulu iki firma vardı. Biri geleneğe bağlı, diğeri ise çağdaş üslubu savunandı. Yeni bir bina yaparken eski kişiliğin de korunabileceğini ispatladılar. Kaldırımı arşınlamaktan vazgeçen kapıcı kapıyı tuttu, içeri girdiler. Tam karşıda giriş salonuna giden yolda beyaz mermer merdivenlerin iki yanında iki dev zenci heykeli vardı. Peter, garip yanı şu ki bireysel görünüşüne rağmen Royal Orleans'ta bir otelcilik şirketindir dedi ve sonra kısaca ekledi. Ama o Keith türünden değil.
Daha çok Peter McDermott türünden mi?
Buna daha çok uzun zaman var. Arada da geriye doğru bir adım attım, biliyorsun sanıyorum.
Kristin, evet dedi, biliyorum. Ama hala yapabilirsin. $1000'a bahse girerim. Bir gün gelecek, başaracaksın.
Adam kızın kolunu sıktı. Bu kadar paran varsa o kif hisselerinden al. Daha iyi edersin. Royal Orleans Oteli'nin giriş salonu boyunca beyaz mermer, beyaz limon sarısı ve Trabzon hurması renkli antika duvar halılarının arasından geçerek Royal Caddesi'nin kapısından çıktılar. 1,5 saat kadar amaçsız Fransız mahallesinde dolaştılar. Preservation Hall'da durarak Dixieland cazını dinlemek için boğucu sıcağın ve kalabalık sıralarına katlandılar. Jackson Meydanı'na çıkarak oranın serinliğinden iyice hoşlandılar. Nehrin kıyısında Fransız çarşısında kahve içtiler. New Orleans'ı dolduran kötü sanat yapıtlarını eleştirici gözle seyrettiler. Daha sonra Cork of the Two Sisters'da yıldızları, hafif ışıklar ve dantel gibi ağaçların altında nane likörü ve buzlu içki içtiler.
Kristin, her şey harikaydı. Şimdi eve gitmeye hazırım dedi.
Iberville'da park ettikleri arabaya doğru yürürlerken elinde mukavva kutu ve fırça olan bir zenci çocuk onları durdurdu.
Papuçlarınızı parlatayım mı bayım?
Peter başını olumsuz anlamda salladı. Çok geç oğlum. Çocuğun gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Tam karşılarında durarak Peter'ın ayaklarına bakmaya başladı.
25 sentine bahse girerim, bu papuçların yerini bileceğim. Hem sana şehrini ve eyaletini de söyleyeceğim. Bilirsen bana 25 sent verirsin, bilemezsen ben sana 25 sent veririm.
Peter pabuçları New Jersey'de Tena Fly'dan 1 yıl önce almıştı. Genç adam önce zaman kazanırcasına kararsızlıkla durdu, sonra tamam dedi. Çocuğun parlak gözleri havaya dikildi.
Bayım, senin bu pabuçların Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde bir kaldırımın betonu üstünde duruyor. Nasıl? Hatırla bakalım. Sana nereden aldığını değil, yerini söyleyeceğim demiştim. Ufak bir dil sürçmesi, tamam mı?
İkisi de güldü. Peter 25 senti verirken Kristin kolunu adamın koluna geçirdi. Kristin'in apartmanına giderlerken hala gülüyorlardı.
17. ayrımın sonu. Sayfa 157.